12. ayrım, sayfa 129. 1922, İzmir. 10 yıl önce Türkler Selanik'ten nasıl kaçtıysa, bu sefer de Rumlar İzmir'den öyle kaçıyorlardı. Evini kaybetmek ne demektir, bilen bilir oğlum. Her şeyin kayıp gider, elinde bir tek gözünü yaşartan türküler kalır. İzmir'in kurtulduğu o geceyi sana anlatmama imkan yok oğlum. Bütün duygularımız şahlanmıştı. O gece konuk olduğumuz konağın salonunda oturup şiirler mi okumadık? Hep bir ağızdan çocuklar gibi avaz avaz türküler mi söylemedik? Ama bu coşku sürüp gidemedi. Çünkü canım İzmir'i yok eden o yangın başlayıverdi. Alevler ilk olarak Ermeni mahallesinde başladı. Hemen itfaiye harekete geçirilmek istendi ama itfaiyenin bütün su hortumları parçalanmış, delik deşik edilmişti. O gecenin sabahı, savaşı kazanmış ordusunun arkasından Mustafa Kemal'i taşıyan bir otomobil ve 4 atlı konvoyla birlikte İzmir'e girdik. Sokaklarda çarpışmalar hala sürüyordu. Bazı evlerden dışarıya el bombaları atılıyordu. Bu yüzden otomobilde Mustafa Kemal hariç hepimiz silahımızı çekmiştik. Otomobilimiz Uşakizade Köşkü'ne geldiğinde kapıda babaannesiyle bekleyen orta boylu, simsiyah gözlü, cıvıl cıvıl bir genç kız duruyordu. Bu kız Latife'ydi. Bir yıl içinde Mustafa Kemal'in eşi olacaktı. Latife bizi görünce hemen atıldı. İzmir'e gelişinizle Türk milleti muradına erdi. Evime şeref vermenizle de ben muradıma erdim. Hoş geldiniz paşam. 20'li yaşlarının başında olan bu genç kızın kendinden emin tavrı ve düzgün konuşması hepimizi, özellikle de Mustafa Kemal'i çok şaşırtmıştı. Teşekkür ederiz diyerek girdi içeri. Latife cesur ve atak bir kızdı. Biz gelmeden önce valideye Mustafa Kemal ve arkadaşlarını konuk etmek istediğini onlarca kez bildirmiş, sonunda da amacına ulaşmıştı. Şimdi de sadece ev sahibi olarak kalmak istemiyordu. Mustafa Kemal'e yardım etmeyi de kafasına koymuştu. Latife birden konuk odasında oturan Mustafa Kemal'in karşısına çıktı. Paşam, ben Avrupa'da tahsil yaptım. 3 dil bilirim. Yazışmalarınızda seve seve size çevirmenlik yapabilirim. Mustafa Kemal, İngiliz konsolosluğuna gemilerin limanı 24 saat içinde terk etmelerini bildiren bir ultimatom yazabilir misiniz deyince Latife kağıt kalemi sevinçle eline aldı. Hem de büyük bir zevkle Paşa Hazretleri. Mektup yazma işi bitince köşkün terasına geçtiler. Mustafa Kemal ve Latife buradan alev alev yanan İzmir'e baktılar. İzmir'e girdiğimiz gün bu güzel şehri kurtarırken ona bir zarar verseydik çok yanardım demiştim. Ama şimdi görüyorum ki güzel İzmir gözlerimizin önünde çatır çatır yanıyor. Hem de bizim elimize geçtikten sonra dedi Mustafa Kemal. Ardından da gözlerini alevlerden alarak Latife'ye çevirdi. Yazık ki bu yanan evlerden birkaçı da sizin ailenizin değil mi hanımefendi? Neyimiz var neyimiz yoksa yansın paşam. İsterse bütün İzmir yansın. Sizin emrinizde yeni bir İzmir yaratırız. Yeter ki siz başımızda olun. Yeter ki size bir şey olmasın. Göğsü heyecanla inip kalkan Latife, İzmir'in alevlerinin yansıdığı aşık gözlerle Mustafa Kemal'e bakıyordu. Demek bana bu kadar güveniyorsun ha dedi Mustafa Kemal. Ben kim oluyorum da size güvenim söz konusu oluyor. Gecelerce sizin şimdi durduğunuz yerde durur, körfezi dolduran yabancı gemilere bakıp ağlar, gel Mustafa Kemal Paşam, gel derdim. Latife hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Mustafa Kemal Paşa duygulanarak elini onun omuzuna koydu. Olmadı çocuk, olmadı. Ağlamak yok. Haydi sil bakalım gözlerini. Biraz önce ağlayan gözler hemen sevinç ve umutla ışıldamaya başlamıştı. Latife bir sabah her zaman olduğu gibi yine pür neşe Mustafa Kemal'in odasına girdi. Önce kahvesini ikram etti, sonra kolunun altındaki gazeteleri açıp işaretlediği yerleri okumaya başladı. Yunanistan güç durumda. Kral öldü. Yunan ordusu tamamen bozguna uğradı. Hükümet düştü. Ülkede iç kargaşa var. Paşam, madem Yunanistan bu durumda, zaferler kazanmış ordumuzla yürüyüp Selanik'i de alırsınız artık. Hayır Latife, ben maceracı değilim. O iş tamamıyla kapandı artık. Şimdi savaş değil barış zamanı. Hiç kimseyle savaşmayacağız. Yunanistan'la da Balkan ülkeleriyle de barış anlaşmaları yapacağız. Haydi sen gazeteleri okumaya devam et. Peki, bakın Daily Mail ne diyor? Makedonyalı Britanyalıyı yere serdi. Mustafa Kemal Gelibolu'da Winston Churchill'i yenmişti. Şimdi de Lloyd George'u yendi. Britanya hükümeti istifa etmek zorunda kaldı. Tamam tamam. Sen her sabah bunları okuya okuya beni şımartacaksın. Çok alıştık buraya. Ankara'ya dönünce ne yapacağız acaba? Çok basit Paşa Hazretleri. Beni de Ankara'ya götürürsünüz, sorun çözülür. Latife, İzmir'de oturan zengin bir ailenin en büyük kızıydı. 1919'da Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde hukuk okurken Yunanlılar İzmir'i işgal edince ailesi de yanına gelmişti. Ama o, Mustafa Kemal'in ordusuyla gelip İzmir'i kurtaracağından emindi. Mustafa Kemal'i görmek için ailesini Fransa'da bırakıp bu coşkulu günlerde İzmir'de olmak istemiş, dadısıyla evlerine geri dönmüştü. Tahminleri doğru çıkan Latife, İzmir'e döndükten çok kısa bir süre sonra gazisini görme şerefine erişti ve onu ilk gördüğü gün boynundaki madalyonu gösterdi. Bu madalyon 2 yıldır boynundaydı. İçinde Mustafa Kemal'in resmi vardı. Onun Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı haberine yer veren bir Fransız gazetesinden kesmişti. Mustafa Kemal Latife'nin madalyonundan çok etkilendi. Hatta birkaç gün sonra kurtuluş yılları boyunca ona halk mitingleriyle, yazılarıyla destek olan ve cepheyi yakından takip etmesi için çavuş rütbesi verdiği Halide Edip'e bu olaydan gururla bahsetti. Belki de çağdaş bir kadın olarak Halide'nin fikrini sormak istiyordu. Bizler gibi Halide de kurtuluş mücadelesinin ardından yapılacak toplumsal devrimlerde Mustafa Kemal'e modern bir eşin çok yakışacağını düşünüyordu. Ah Halide, inanabiliyor musun? Latife boynunda benim resmim olan bir madalyon taşıyor. Yanıma geldi ve gösterip bana kızdınız mı dedi. Ben de niye kızayım ki diye cevap verdim. Halide Edip Mustafa Kemal'e bilgiç bilgiç gülümseyerek şöyle cevap verdi. Paşam, bugünlerde ülkemizdeki bütün kadınlar boyunlarında sizin fotoğrafınızı taşıyorlar. İzmir'de kaldığımız 3 hafta boyunca Latife mükemmel ziyafetler düzenledi. Misafirlere piyanoda çağdaş eserler çaldı ve paşanın yazılarını yabancı dillere çevirdi. Artık paşanın gözünde yaratmak istediği modern Türkiye'yi ve geleceği temsil eden kadın figürü haline gelmişti. 1922 Çankaya, Ankara. Son Osmanlı padişahı Vahdettin de ülkeden ayrılmıştı. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak barış anlaşmaları yapmanın zamanıydı. Fakat bu güzel günlerde Çankaya Köşkü'nde yaşayan Fikriye ileri derecede vereme yakalandı. Doktorlar hem kendisi hem de Mustafa Kemal için durumun çok tehlikeli olduğunu söylediler. Böylece Fikriye'nin tedavi için Münih'te bir sanatoryuma yatırılmasına karar verildi. Fikriye'nin gidişinden sonra Zübeyde annenin de hastalıkları ağırlaşmaya, durumu kötüye gitmeye başladı. Mustafa Kemal Zübeyde annenin odasına girdi. ''Nasıl oldun anacığım? Bugün biraz daha iyi misin?'' İyiyim çok şükür. Ama sen benim bir soruma cevap ver bakayım. İzmirli bir kızla evlenmek istermişsin. Ben de bundan bahsedecektim. Çok iyi yetişmiş, modern bir kız. Benim bu millete örnek gösterebileceğim bir eş. İyi ama evladım, gönlün ne diyor? Sen ona bak önce. Neyse, niyetin ciddiyse ben gidip bir göreyim. Aman anne, sen hastasın. Bu durumda yolculuk yapamazsın. Eski toprağım ben, bana bir şey olmaz. Mustafa Kemal annesinin bu dayatması karşısında pes edip beni yanına çağırdı. Salih, annem Latife'yi görmekte çok ısrar ediyor. Bir tren hazırlatalım, sen de beraber git. Canım oğlum, o İzmir gezisinde kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim ve asla telafi edemeyeceğim bir olay yaşadım. 1922 İzmir. Zübeyde annemle İzmir'e vardığımızda Latife Mustafa Kemal'i karşıladığı günden daha heyecanlıydı. Zübeyde anne Latife'yi uzun uzun süzdü. Kızımız çok güzelmiş Salih oğlum deyince Latife şımartıyorsunuz beni hanımefendi hazretleri. Verin elinizi öpeyim diye karşılık verdi. Saygıyla eli öpüldükten sonra da dayanamayıp siz gerçekten Mustafa Kemal Paşa'nın annesisiniz dedi. Zübeyde anne gülerek anasıyım anasıyım ama o bana değil ben ona benzerim diye karşılık verdi. Latife kendini beğendirmek için Zübeyde annenin etrafında dört dönüyor, yaptığı müthiş hazırlıkları birer birer önüne seriyordu. Bir süre sonra Zübeyde annenin hastalığı iyice arttı. Doktorlar da artık bir fayda sağlayamıyorlardı. Bir gün Zübeyde anne beni yanına çağırdı. Bak Salih oğlum, sana önemli bir şey söyleyeceğim. Git oğluma söyle, bu işe aklım yatmamıştır. Bu kızcağız benim oğlumu sevmez. Mustafa Kemal Paşa'yı, Gazi Paşa'yı sever. Ama kendisi de bilmez benim oğlumu sevmediğini. O ister otursun Çankaya'da olsun büyük hanımefendi. Salih, sana vasiyetimdir. Söyle Mustafa'ma bu kızla evlenmesin. Mutsuz olmasın yavrum. İşte paşam, annen yıllar önce bana böyle böyle söylemişti. Ama ben bunu sakladım. Latife ile çok mutlu olacağını düşündüğüm için bu sözleri sana hiçbir zaman söylemedim. Sübeyde anne gerçeği görmüştü ama ben bunu senden sakladım. Bunu ancak şimdi itiraf ediyorum. Bir süre sonra Zübeyde anneyi kaybettik. Bunu bir telgrafla Eskişehir yolundaki Mustafa Kemal'e bildirdiğimizde daha okumadan ne olduğunu anladığını söylemişti. Önceki gece annesini ve kendi çocukluğunu rüyasında görmüştü. Yeşil kırlarda geziyorlardı ve bir sel aniden annesini alıp götürmüştü. Mustafa Kemal acısını kalbine gömüp yola devam etti ve millet sağ olsun dedi. Haftalar sonra İzmir'deki mezarını ziyaret ettiğinde ise şunları söyledi. Annemi kaybettiğim için şüphesiz ki çok üzgünüm. Ancak bir tesellim var. En büyük anamız olan vatan kurtulmuştur.